Ayrım 21, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, sayfa 312. 7. Kısım. Nasi tam karşısında oturan Giovanni'nin gözlerine baktı. Gözlerindeki ışıltılar karlı bir iş yaptığı zamanların parıltısıyla tutuşuyordu. ''Oyalanmayın, Signor Giovanni'' dedi. ''Ne kadar erken varırsanız o kadar iyi olur. Kraliçe Elizabeth'e saygı ve bağlılıklarımı bildiriniz. Hemen elçilerini yola çıkarsınlar. Ancak birinci vezir bu işe karşı olduğundan yolda adamların başına bir iş gelmesi varsayımını gözden uzak tutmasınlar. Çok temkinli, hatta gerekiyorsa tüccar kılığında göndermeleri doğru olur. Biliyorsunuz, Rumeli de Anadolu'da Lepanto yenilgisinin karaya kustuğu artıklarla kirli. Yer yer eşkıya bölükleri yolları kesmekte. Denildiğine göre suhtelerle de işbirliği içindeymişler. Eski eşkıya başları Kıbrıs seferinin yarattığı boşluklardan yararlandılar. Kadılık ve müderrislik gibi yerlere yerleştiler. Şimdi ya eski yoldaşlarını kollamakta ya da bize zarar veren eşkıyayı korumaktalar. Bu yüzden bir küçük tedbirsizlik suçun onların üstüne atılarak elçilerinizin öldürülmesine neden olabilir. Denemek zorundayız efendim. Ambargo bizi bitirdi. Depolarımız malla doldu ama keselerimiz boş. Eğer sizin desteğiniz olmasaydı çoktan büyük tüccarın iflası kesinleşmişti. Ne var ki dayancımız kalmadı artık. Ya ne pahasına olursa olsun anlaşıp ambargoyu kaldıracağız ya da eteğinize yapışıp battığımızı açıklayacağız. Ve o zaman da birlikte batacağız. Müftü Hoca Saadettin Efendi söz verdiler. Tam 30 bin düka altınına mal oldu bu söz. Safiye Sultan'ın desteğini sağlamak da kuyumcu başılarımızın çok hizmetine neden oldu. Birinci vezir kabul buyurmasalar bile müftü elçileri karşılayacak. Böylelikle bir delik açacağız devletin kapısında. Bir kez iş devletten devlete geçti mi ötesi kolay. Kapılar ağır ağır da olsa ardına değin açılır. Yine önümüzü aydınlattınız efendim. Sizin desteğiniz olmasa anlaşma umudu da olmazdı. Ve Felemenklilerle biz kesinlikle bunun altından kalkamazdık. Mallarımız hep bu pazarlar için hazırlandı. Hazırlandı ya, Venediklilere konulan ambargodan en çok biz etkilendik biliyorsunuz. Venedik pasaportumuzu gösterip yararlanıyorduk imtiyazlardan. Oysa onu gösteremez olduk. İngiltere ve Flandır kentleriyle anlaşma yok, kurtardınız bizi. Kendimizi de. Epeyce bir zaman var ki dışarıdan gelenlerle tamamlıyoruz noksanımızı, sinyor. Neden derseniz ya borçlularımızı bulamıyor tahsildarlarımız ya bütün köyü karşımızda direnmekte görüyoruz. Böyle ortamlarda keseden yemek kaçınılmaz. Oysa para keseden yenilmez, ancak işletildiğinde bir değeri var. Yoksa güneş görmüş kar örneği sele karışıp gitmekte. O yüzden ödediklerimiz dışında bir borcunuz yok, tasalanmayın. Yeter ki elçileriniz gelsin ve bir kez hükümdarın eteğine yüz sürebilsinler.
Hükümdarın mı? Osmanlı yasaları mı değişmekte?
Yok canım, değişen bir şey yok. Hoca Saadettin Efendi'nin eteği de hükümdarınkinden değişik değil. Hatta diyebiliriz ki hükümdarın yolsuzluğa bulanan eteği Hoca Efendi'dir. O yüzden verdiğimiz boşa gitmemekte.
Oh, kim bilir bu muştuyu götürdüğümüzde ortaklarımız nasıl derin bir soluk alacaklar ve kim bilir belki de her ikisi birden gelmek isteyeceklerdir ilk elçi olarak.
Joseph Clements'i de yanlarına alsınlar. Böylelikle oradaki bankamızın durumunu bir iyice incelemek olanağı buluruz. John Wright da çok iyi geçindiklerini, siz yokken dostluklarının iyi sonuçlar verdiğini biliyoruz. Sınırdan bu yana bizden yardım erişir. Çok sıkıştıklarında oradaki işlerimizin sonuçlarını bildirmeye geldiğini savunmamız kolay.
Hay hay efendim, hazır yol güvencesini de almışken hemen gideyim Manchester'a ve buyurduğunuz gibi Wright ile Clements'in yol hazırlıklarını göreyim. Bir kez devletten devlete kapıları açtık mı ötesi kendiliğinden gelir.
Tarsus Rüstem Bey Medresesi Müderrisi Gaybi Molla aklında ertesi günün dersini evirip çevirerek Tafta Zani'nin tevzihini kapattı. Hemen ardına uzandı. Oyma kapak Selçuk larelerini ışılata ışılata açıldı. Sahtiyan ciltli kitaplar gülümsedi. Ubeydullah bin İshak'ın Sadru Şeriası'yla İmam Rayi Düddini Hasan-ı Sagani'nin Meşaruku Envarün Nebevviyesini çekti.
Aynı konuda değişik kararların nasıl olduğunu düşünerek sayfaları karıştırmaya başladı. Rahlede açık duran Tafta Zani'nin yazdıklarını izledi bir an. Meşarık'ta aynı sorunu yakaladığında üstüne kapaklandı. Kitabın satırlarında yoğunlaşan bir gölgeye başını kaldırdığında zıplayıp doğruldu.
''Bre, bu bizim çömçe badimiz değil mi?
Gözlerimiz mi yanılmakta, gönlümüz mü aldanmaya açık diyerek sarıldı eski yoldaşına. Hoş safa gelmişsin, ayaklarına sağlık, buyur, buyur.
Çömçe boynuna sarılıp kalan yoldaşının omuzlarından öptü. Coşkun karşılamadan hoşnut, gözlerini kırpıştırarak gözlerine baktı uzun uzun.
Gölgene sığınmaya geldik dedi sonunda, bir sakıncası var ise.
Hoş safa geldin diye yinelerken yanakları al al oldu Gaybi'nin. Gözlerini Çömçe'nin dik bakışlarından kaçırarak ayaklarının ucuna indirdi. Bu medreseye müderris atandığından bu yana eski yoldaşlarının tümüyle ilişkisini kesmesinden utançlı durdu bir süre. Kendi kendisiyle hesaplaşmasını sürdürüyormuşçasına sallandı. Sonra bir borcun son taksitini ödermişçesine başını kaldırdı. Onur verirsin.
Sağ ol önderim diye sürdürdü Çömçe. Sultan Abdal pirimiz ile Ahi İsa da Bilece'dir. Söz getirmekten çekindiğimizden doğru katına varamadık. Ola ki bir nice durmuş oturmuş olsan da bizden ötürü gücendirirler seni.
Gaybi ilkin boynunu dikerek dinledi. İçin için kabaran bir özlem, aklının önerilerini susturdu. Kolunu yakaladı Bali'nin.
Tez varıp fakirhaneye konalım dedi. Uzaktan geliyor olmalısınız. Aç, yorgunsunuzdur. Hele bir doyunup dinlenip sonra söyleşiriz.
Çömçe Bali, Gaybi'nin birden devinmesine uyamadı ilkin. Oturduğu yerde sallandı. Sonra yele tutulmuş yaprak örneği sürüklendi ardınca. Akşam karanlığı Tarsus yeşilini koyulturken yüksek duvarlı bahçe içindeki konağa ulaştılar. İki yetişkin gulamın dönenmeleriyle donanan sofraya çöktüler ağız açmadan. Yol açlığının iştahlı şapırtısı ardı ardına sıralanan sahanların kalayını parlattı bir anda. Yumuşak minderlere bağdaş kurup yumuşak yastıklara sırtlarını dayadıklarında
''Sivas soyguncusu bizden hazırlıklıymış Molla Can'' diye söze girdi Pir Sultan. ''Engürü kadısı eski yoldaşımız Muhlis-i İddin Efendi'nin kararı belimizi doğrultur sanmış idik. Gerçeğin her bir kişi için başka olduğunu gözden ıramışız. Musli İddin kadı aslını unutmadı. Verdiği karar tefecinin tükrüğünü boğazında taş eyledi. Ne var ki Muhyiddin kadı da aslını unutmuş değil. Niksar Zaimi'nin oğlu elbette tefeciden yana yer tutacak idi. Biri yoksul adına eşkıya olmaktan kaçınmamış, biri yoksulun ümüğüne çöreklenmeye hazırlanmış. Arada İsa ahimizi de yaka yazdık. Orada hüccet çıkanda dedik ki, mülkte yasa bir, engüde pişen Rum'a da düşer. Öyle olmadı. Yoldaşlarımızın bir bir mansıp kapması yoksula yarar demekteydik. Yanılmışız. Biri doğruyu işleyen de bini yanlışa döndürür olmuş. Muslihiddin kadı 5000 akçenin üstüne bindirilen 1600 akçelik çuka ferace pahasını faizdir diye iptal etmiş idi. Muhyiddin kadı bu faizdir diyeni tutukladı. Satu pazara ket vurmaktan zindana koyacak idi ki elinden güç kaptık. Kapanda da babasının eşkıya başısı Murtaza yetmezmiş gibi kendi soyguncusu Hürrem Ket Hüda'yı da ademleriyle Bilece üstemize saldı. Basıldık ve dahi yenildik Molla Can. Türkmen'e karışmamızdan ürktüklerinden sürüp Toroslar koyağına attılar. Varıp gölgede sığınmayı kurduk ve dahi görüp işittik ki ulu dağlar arası bizim dertlerimizden arık. Muslihiddin kadının kestiği hükmün benzerini Davut Molla ile Suhraverdi kadı da kesmişler. Ahali bayram eylemekteymiş. Tefeci soysuzları da altınını yükleyip İstanbul'a göç eylemiş oralardan. Yazık ki hasa ayrılan eyaletlere, yazık ki bizim gibi aralarda kalmaya koşulanlara ve dahi yazık ki sığınacak yer bulamayana, varıp Levent bölüklerinin arasına katışmaktan başka yol bulunmamakta. Levent bölüklerinin arasına katışmak yaraşmaz hak yolundakine diye atıldı Gaybi. Yanlış yer seçip yanlış iş tutmaktalar. Canlarını korumak, karınlarını doyurmak, sırtlarını pekleştirmek yetmemekte onlara. Her biri kuşağını altın, katarını ipekle donatmaya yeminli. Köy kent ayırmıyorlar, varıp salgın salıyor, cerime topluyorlar. Vermeyen emçek kızını, tüysüz oğlanını çekiyorlar. İşkence edip işrete dalıyorlar.
Dur hele diye atıldı Çömçe, görmüş gibi suçlamaktasın. Ne tez unuttun önderim, Bilece haksıza ziyan verdiğimizde bizim için dahi aynı sözleri etmediler mi?
Ettiler. Ant verip mühür bastılar eşkıyalığımıza ama yalandı dedi Gaybi. Yalan olduğundan tutmadı. Kendi karaları kendi suratlarına yapıştı ine bahtı bozgununda. Ve dahi her birimizin demi heder kılınmışken mansıpla donatıldık.
Ne ola?
İmdi bilim üzere ders, yasa üzere hücret vermekteyiz. Neden? Bizim amacımız var idi. Yoksul yoksulluğundan baş kaldıramaz, hakkını arayamazken yola çıkmıştık. Elbette yığılıp kalmışlığımızın, yarın kaygımızın da payı büyük. Ama yolumuz sağlam, istediğimiz yasaydı. Eşkıyalık ettikse bile eşkıya olamadık biz. Amacımız bozuğu onarmaya dönüktü, keseyi doldurmaya değil. Savunabilir misin şimdi Levendi? Bize benzer bir yeri var mı? Yok. Olmayanda da ettiği rezillik. Oysa biz tertemiz girdik yola, tertemiz çektik eteğimizi çekildiğimizde. Ve dahi bozuğa yönelen düzeni, düzene değiştirmeye sıvandık yasal yoldan.
Öyle mi sanmaktasın müderris can diye atıldı Pir Sultan. Siz yola girdiğinizde Niksar Serdarı Kamil Çavuş'un 40.000 akçe belirli bir zehameti var idi. Şimdi bütün Niksar ahalisi ona, Sivas yoksulu da oğluna çalışmakta. Keborg tefeci ile ıhmışlar reayanın ümüğüne, Deli Dumrul örneği yanlarına varandan bir, varamayandan iki almaktalar. Hele bir düşün bakalım, bir nice kodunuz, bir nice buldunuz. Ve dahi kendince karar kıl. Ettiğiniz iş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi? Anadolu'nun bir yakasında düzen doğruldu, buna biz de tanıklık ederiz. Canik, Binboğa, Toraslar ve dahi Bozdağlarla Kaz Dağları'nın bulunduğu yerlerde aykırılık görülmemekte. Ama bunun dışında ne biz diyelim mollam ne de sen duy. Bir iken vurduklarınız bin olup vurmakta. Sizin ayak tozunuzdan ürkenler bizi Toroslar koyağına sürmekte neylesin yoksul.
Pirimiz doğru buyurur dedi, sürdürdü Çömçe. Bir küçümencik zihameti soymakla diye üstüne hörlediğimiz yolsuz bir kocaman eyaleti sömürmekle şimdi. Ve dahi ol varıp mansıp kapmadıysak bu yüzden düşünmekteyiz ki soyguncunun doymazlığını kabartan biz olduk. Bunun bedelini ödemek de üstümüze borç.
Haşa, biz öğrendiklerimizin yolunda davrandık. Haksızlık işleyeni hakka döndürmekle yükümlüydük. Mansıpsız kodular pusatlanıp hörledik. Mansıp vermek diye koşullandılar, yüklenip yasaların buyruğunu yerine getirdik. Bundan ötesini de yapamazdık. Amacımız kalmaz idi. Amaçsız iş de çıkara dönüktür. Biz çıkardan arıktık. Çıkara döndü mü bir kez gücü gücü yetene olur. Bu kargaşadır. Kargaşa ise eninde sonunda yoksulun daha bir kötülemesine neden olur. Olmakta da. Varsıl basıldığında altını sunup savuşmakta, sonra da eşkıya bölüğü koyağına girdi mi yoksulun ümmüğüne çöreklenip katıyla almakta. İşte az önce buyurduklarınızla bizi doğrulamakta. Oysa yoksul olmadığından vermemekte, neylesin almaya koşullu, oğlunu dağıtmaya zorunlu, sonra da tanımak korkusuyla öldürmekte boş yere işkence ettiğini. Görmüş gibi söylemektesin dedim balim, güvenilirden duymak görmeye ye değil midir? Duyduklarımız tanık istemeyecek şeylerdir. Kiminin ellerini kesmekteler, kiminin tırnaklarını söküp sinirlerini kızgın şişlerle dağlamaktalar. Biz bunları diledik mi? Asla. Bizden yakınan kim idi? Varsıl. Bunlardan kim yakınmakta? Yoksul. O yüzden deriz ki eşkıyaya fetva vermek ne yıldız eli pirine, ne bunca bilgin çömçe baliye yaraşmaz. Neden derseniz biz hak yoluna bilece baş koyduk ve dahi koya gitmekteyiz. O yüzden de amacımız açık, direncimiz düzenliydi. Oysa bunların ettikleri kargaşadır. Haksızlığın çevrenini daha bir hızlı, daha bir yaygın çevirmeye yarar, yaramakta da. Salma salıp avarız toplayacakları yerleri bunları soyguncular göstermekte. Soyduklarını ol varıp soyguncunun dolabında işletmekteler. Bir yerde ele gelip demiheder kılınanın biriktirdiği de tefecinin sandığında kalarak kârını arttırmakta. Neden? Herkes yarağını kendi kuşağı için sıyırmakta da ondan. Biz böyle miydik ve dahi böyle olmadığımızdan değil midir Kıbrıs çıkarmasıyla İnebahtı bozgununda boşalan mansıpları bize dağıtma zorunluluğu? Eski ettiklerinle yetinir gibisin önderim dedi küskün küskün çömçe. Ya çekinir gibi diyememekte misin çömçe can diye atıldı bir sultan. Deseniz de haklısınız pirim diye yanıtladı alıngan alıngan gaybi. Bir işe yaramadıysa diretmek değer mi taşır? Kendiniz buyurdunuz ki biriken bin oldu yolsuz. Öyle olanda da bugünkü oluşuma bizimkine eklemekten neden kaçınalım? Madem ettiğimiz zarar vermiştir yoksula, onca can yitirmek diye değer miydi? Yolumuzda ölene alkış dedi çömçe, kalana yazık. Davut Kadı da böyle buyurmuş idi. Demek ki durmuş oturmuşlar, tuzları kuruyan da hak yoluna çıkanı eşkıya bellemekte.
Onca deneyimden sonra kalkıp sığınmaklığa gelmek nola. Kalkıp sıvışalım pirim ve dahi ahim. Görülmekte ki parmağını bala bulayan yalamaya durmakta. Ola ki zarar veririz. Geçmişinden sıyrılıp çıkana alkış çekmesek de kargışa gücümüz yetemez. Neden derseniz geçmişi geçmişimizdir. Ve dahi biz onunla övünmekten sonrasına dövünmeye zaman bulamamaktayız diyerek davrandı.
Onunla birlikte ötekiler de yekindiler. Gaybi zıplayıp oturttu yoldaşını.
Kapımız düşman gelene bile ardına değin açıktır çömçe molla dedi. Nerede kaldı bilecek kan içre yoldaşlandığımıza kapansın. Dediklerimiz üstünüze değildi. Gocundurdu isek bağışlayın. Biz doğruyu gördüğümüzden güvenliyiz. Ve dahi kargaşanın çıkmaz olduğuna inanırız. Ol varıp tümümüz Adem gerektiğinde işe sıvansaydık, Sivas dahi bir güzelce doğruyla birleşirdi. Medreseye müderris olan da kimin yararına kimin zararına diye çok düşündük. Sizin de düşündüğünüz belli. Ve dahi varılan sonuç da ortada. Bilece olmadıkça bir suhtenin, bir ahinin, bir tekkenin ya da levendin üstesinden geleceği iş değil bu. Bilece olmanın yolu da birbirini soymaktan geçmemekte. Pirimizin buyurduklarınca kızıl bayrağın çekilip yoksul ahının alınması. Bu saydığımız kitle ve dahi sınıfların tümüyle kalkışmasıyla mümkün. Yok ise sonunda dönüp bakıyoruz yolsuzluk koduğumuzdan artık. Öyleyse siz varıp pala sokmaktasınız egemenin çıkarına. Biz boş mu durmaktayız? Suhtelerimizi doğruluk üzere yetiştirebilirsek başladığımızı bitirmeye ulandık demektir. O yüzden pek ayrımımız yok birbirimizden. Hele kalın ki tartışmamızı sürdürebilelim.
Nassi geniş çalışma odasının penceresinden boğazına baktı. Maun masanın üstündeki kalın defterin sayfalarını açtı. Özel şifresiyle dizilmiş sözcük ve rakamlara baktı bir süre sonra başını çevirdi. Boğazın maviliğinden şöminenin alazlarına daldı bakışları. Tomardan aldığı mektubu açtı okudu, bir süre düşündü. Sonra defterinden bir sayfa açarak yazmaya koyuldu. Yazısını bitirdikten sonra mektubu olduğu gibi şömineye attı. Ak parşömenin kızıl alevleri içinde kıvranıp kararmasını seyreyledi. Yeni bir mektuba uzandığında kapısının gürültüyle açılmasından irkildi. Aşağıdan gelen ayak sesleriyle kölelerinin bağırtılarına bir an kulak verdi.
Gürültü etmeden de iş görmezler düşüncesiyle başını sallayarak aldığı mektubun dürümünü açtı.
Çalışma odasının kapısı ardına değin açılınca öfkeyle kaldırdı bakışlarını. Ağzı çarpıldı, gözleri kaydı bir an. Sonra birden kendini toplayarak her zamanki yumuşak davranışlarıyla doğruldu. Bostancı başının pala bıyıklarına selamlar vererek yaklaştı.
''Efendimizin bir buyruğu mu var Ağa Hazretleri?''
''Öyle çorbacı.'' diye boğuk boğuk yanıtladı Ağa. ''Tez hazırlanın.''
''Hemen, hemen hazırlanırım. Biraz istirahat buyurun.'' Sonra ellerini çırptı. Bostancı başının ardında beliren kölesine ''Ağa Hazretlerine şerbet sunun.'' diye buyurdu.
Defterini kapattı, mektuplarını topladı. Yandaki yatak odasına geçti. Raşel'in hıçkırmaya hazır ablak yüzüne baktı bir an. Sonra açıklamada bulunmak gerekliymişçesine ''Beni padişah buyurmuş Raşel'' dedi. ''Belli olmaz. Yine paraya sıkışmış olmalılar. Akşamın bu saatinde çağrılandığımıza göre önemli sanırım. Hemen gider dönerim.''
Saraya giderken kuşandı. Kürk kaftanını, mücevveze sarığını çıkardı, giyindi. Kendini hazır bulunca yeniden çalışma odasına geçti. O girer girmez kalktı bostancıbaşı. Birlikte alt kata indiler. Geniş girişten bahçeye çıktılar. Artları sıra bostancıların çoğaldığını o zaman sezinledi Nassi. Böylesine çok askerle karşıladıklarına bakılırsa gereksinimleri çok olmalı diye düşündü. Herhalde bir yere sefer hazırlığı var. Ve iltizamlardan gelinceye benden avans isteyecekler. Birinci vezir İngiliz elçilerinin gelmesinden beni sorumlu tuttuğu için yüz yüze gelmek istemiyor demek. Hükümdar kendisi çağrılayıp konuşacak. Hani haksız da sayılmaz Sokollu vezir. İngilizlerin imtiyaz kazanması Manchester'daki bankam için zorunluluktu. Paralarımı başka türlü güvenceye alamazdım. Buradan alacakları bulunmalı ki gerektiğinde Fransız gemilerine yaptırdığım gibi el koyup alacaklarımı karşılayabileyim. Oysa birinci vezir olaya salt politik açıdan bakıyor. Politikaları da altının oluşturduğunu bilmezmiş gibi. Ne yaptım? Neden böylesine bana karşı anlayamıyorum? Oysa hiçbir zaman isteklerinden de buyurduklarından da geri durmadım. Hatta beni Sultan Selim'e tanıştıran kendi olmuştu. O zaman vezirdi daha. Sonra ne geçti aramızda? Sultanla çok içli dışlı olmamıza mı kızdı?
Ha evet, Kıbrıs sorunu. Bunu benim yaptırdığımı biliyor. Bildiğinden de hiç bağışlamadı beni. Şimdi bile. Gereksinim duymaktayken bile benimle konuşmak istememekte. Eh birinci vezir hazretleri, ben de paranın tarafınıza verileceğini söylersem hükümdara, o zaman karşılaşmaya razı olursunuz.
Konağın kapısından çıktıkları anda rengi bembeyaz kesildi Nasri'nin. Kapının iki yanında bekleyen Hakan cellatlarını gördüğünde suratı çarpıldı. Dizleri, kolları titremeye başladı. Dönüp konağına kaçmak geçti bir an içinden. Sonra boynuna dolanan kirişin gittikçe nefesini daralttığını sezinleyerek tepindi. Mosmor kesilen bedeni ürpertilerle debelenmesini sürdürdü. Bir kütürtüyle boynunun kırılması sonucu gevşeyiverdi bedeni. Öldüğüne kesin kanı duyan cellat, kapının sayvanından geçirdiği bir kemende astı ölüsünü Yosef Nasi'nin. Öyle sallanır bırakarak çekilip gittiler.
Doyran deminden beri kulaklarında zonklayan konuk haberleriyle iç otağı da hazırlanıyordu. Gelen önemli olmalı ki, kavallar adım adım izleyerek bulunduğu yeri bildirmekteler. Ve buna dayanarak Bican Bey atlanıp çoktan karşıya gitti. Tez olmak gerek, konağa girmek üzere oldukları belirtiliyor. Tezden siniyi hazırlayalım ki utançlı olmayalım devinisiyle tasları doldurdu. Doğrulmasına kalmadan boynuna dolanan kalın kolların ağırlığında ezildi bir an. Sonra göz ucuyla sarılanı görür görmez kendini koyuverdi.
''Oğlum, paşa oğlum, muradım'' sözcükleri sevinç solukları halinde sardı Murat Paşa'yı. ''Gelen sen miydin, hiç bildirmediler.'' ''Bey babam bizi böyle ansız karşılaştırmadan tad almamakta anam. Ko onun da kıvancı böyle karşılansın. Bunca iyiliğinin altından hiçbir zaman kalkamamaktayız zaten. Az biraz gönlü hoş olacak ise sevincimize payan bulunmaz.''
''Sen de bir oğlusun muradım, has oğlusun, gözünde tasalanma. Sürekli ardını izlemekte bildiğimiz. Her yükselişinde haber verdi bize, sevincine ölçü olmadı her başarında.
Ve dahi her kötü günümüzde de desteğini dayayıverdi sırtımıza. Umutsuzluğun gayyasında, ölümle dirimin ayrımında her bir şeyi kazandığımızı gösteriverdi bize. Hem de sezdirmeden, göstermeden ve dahi borç altında bırakmamak amacıyla hiç belli etmeden.''
''Kötü günlerin mi oldu yavrum? Hiç duymadık, hiç sezmedik. Savaşan erin zora da gireceğini biliriz. Ancak dediğine bakılırsa daha kötüsü gelmiş başına.''
''Yemen'e Mahmut Paşa'nın Ketu dağısı olarak gittiğimizi biliyorsun sanırız anam. İnal karındaşımızla haber salmıştık.''
''Evet, bey baban da söyledi ardınca. İçi içine sığmamaktaydı. Oğlumuz paşa olmuş derken gözlerini görecektin. Kendisi Hakan olsa bunca sevinmezdi.''
İşte orada Mahmut Paşa'nın oyununa geldik. Ol varıp çökerlendiğinde nice bir zengin var ise bir neden uydurup boynunu vurduruyordu. Hak üzre yasa gereği olsa terekesini hazineye devretmesi gerekirken kendi çıkarı üzre olduğundan kendine aktarıyordu. Bu böyle gidermez derken baş kaldırı kasıp kavurdu ortalığı. Neyse bastırdık. Ne var ki Mahmut Paşa'yı vurdular. Onun yerine bizi atarlar demekteyken Mısır Miranlığı'na tayinimiz çıktı. Sonradan öğrendik ki bizi de bulaştırmak istemişler Mahmut Paşa'nın yolsuzluklarına. Ne var ki bey babamızın eli Yemen çölüne yetmiş. Böylelikle biz denetimden kurtulduk. Kurtulduk ya, Mısır'da kaldık. Sonunda Mesih Paşa bizi çağırdı. De hele Murat Paşa oğlum dedi. Alka evli beyi senin neyin olmakta? Yalan söyleyecek değiliz, babamız olduğunu belirten de karındaş olurmuşuz da haberimiz yok imiş diye gülerek Yemen vilayetine vali olduğumuzu muştuladı. Yol boyu geçenleri düşünmüş idik. Bey babamızın elinin oralara varacağından kuşkuluymuşuz demek. Varıp işimizi yasa üzere gördük. Gördük ya, rahat vermediler. Onca yıl sonra bir kez daha başımızın alınmasına ramak kaldı.
Dedin ki yasa üzere çalıştık, haksızlık yolsuzluk etmedik.
Etseydik bey babamızın desteğini bulamazdık heme adam. Onca yere erişen Adem nice bir kişi olduğunuzda kuşkusu bulunsa gücü mü yetebilirdi kurtarmaya?
Kalkışır mıydı demektesin öyle ya. Kendisi haksızlık ettiğinde canıyla ödemek gerekse duraksamaz. Tanığın güçlü oğul, haklısın ve dahi doğrusun.
Dur hele, bu sözü bize yedi kule zindanından çıkarken de ettiler.
Zindana da mı düştün?
Saray dolabına giren dönmeye koşuludur anam. Bizi Mesih Paşa aracılığıyla Sokollu Uzun Mehmet Paşa tayin etmiş idi. Aynı dolabın koca veziri bir nice yuttuğunu anlatmaya gerek yok sanırız. Padişahı bile içine alarak öldürttüler. Bir valinin sözü mü ola? Mahmut Paşa'nın ettiklerini bize yüklemişler ve dahi çok varlık edindiğimizi uydurmuşlar.
Senin haksız iş görmeyeceğini nereden bilsinler?
Bile bile iftira etmekteler. Öyle gerektiğinden. Bizim yerimize kendi kullarından birini atayabilmek, bizim suçlanıp açığa alınmamızla mümkün de ondan. Allah başımızdan eksik etmesin. Bey babamız her bir yerde desteğini koyuverince düze çıkıyoruz. Sinan Paşa Efendimiz bizi ölümden çevirip Karaman Beyler Bey'i tayin ederken senin dediğini dedi. Murat Paşa oğlum, tanığın güçlüydü. Onca düşündük, sonunda desteğimizin kimliğini bulduk. Yüz yüze gelende borcumuzu diyelim istedik. İftiraya uğramışçasına geriliverdi. O zaman daha bir iyi anladık ki nice dost, nice büyük insandır. Ve dahi mutluluğunun görkemini o zaman kavradık. Öylesi insanın yanında bulunmak bile kişiye can vermekte, ayali olmak, değerlendirmekten aciziz bağışla. Bağışla ve dahi borcumuzun bizi hiçbir zaman doğrudan ayırmayacağını bil.
Sözüne sevindik oğlum dedi Doyran sevecen okşayarak. Bey baban bir işi gerektiğinden eder. Senin suçlu ve dahi sorumlu olduğundan şuncacık kuşkusu olsaydı, yardımı, desteği bir yana ko, bütün ağırlığını karşısındakine verirdi. Ama bir kez doğruda olduğunu sorup öğrendiyse, celladın elinden kapmasını bilir.
Doğrusu biz de buna şaştık. Bize bulaştırılan iş Yemen'de geçmekte. Bey babamız burada Anadolu ortasında, onca yerden soruşturup önermesi akıl alır gibi değil.
İşte bir iyi canlı oğlum, Anadolu bütün dünyanın düğümü olabilmekte mi? Kervanlarımız Yemen ötesinde Mendeb kapısına, Basra ötesinde Hürmüz kapısına varıp gelmekte. Her bir kervancımız ahalinin her bir dediğini eksiksiz aktarmakta döndüğünde. Böylelikle sizin devletinizin bilmediği pek çok işi bey babam bilmekte bir güzel. Daha soruşturma gereği duymadan bilmekte. Mahmut Paşa'nın nasıl öldürüldüğünü sor da anlatsın dilersen. Neden öldürüldüğünü de. Az mı sevinmiş de ağa oğlumuz orada değilmiş, yolsuzluğu ayyuka çıkardığında diye. Daha Kıbrıs'tan yola çıktığınızda liman hanına vardığınızı, orada kuşağınızdakinin tümünü yiyip iki katına borca girerek senetler verdiğinizi, senetler geldiğinde yine iki katından yeni senetle değiştirme isteğine senin karşı çıkıp borcunu ödediğini bile gülerek anlatmış idi.
Onu da mı? Doğrusu bu ayrıntıları bilebileceğinizi hiçbir zaman bilmezdik.
Türkmen sabah olan da kulağını toprağa koyup dinler oğlum, bu sözün gelişidir. Her vardığı yerde ahalinin sözüne inanılır olanıyla iş görür. Ve dahi ne olup bitmekteyse beller bir. Sonra da bellediğini gelip otağında beyine aktarır. Yeryüzünde gidebildiği her yerde öğrendiği birikir beyininde. Biriktiğinden de bir iş gerektiğinde ardında buluverirsin. Yeter ki yolsuzluğa bulaşmadığın açık olsun.
Anlamaktayız anam. Kendimizden ötürü doğruda olmak isterdik. Sizden ötürü daha bir doğruda olmaya koşuluyuz öyle ya. Tasanız olmasın. Bizim de isteğimiz bu. Yolsuzluğun özünü biliriz. Yanında yetiştiklerimiz ustası olduklarından. Karındaşımız Çorum Bey'iymiş. Mustafa Paşa Efendimiz öldüğünden beri Mustafa Ali Bilgemiz de Kayseri Bey'i. Biz de Karaman'ı aldığımıza göre Toroslardan Canik'e yolsuzluğu kazıyıp atmaya and içeriz. Yöremizde yoksulun ümüğünü kimse sıkamayacak güven. Sıkamayınca da aykırı iş olması düşünülemez. Yeter ki bey babamız yardımını esirgemeye.
Doğruya yardımı hizmet bilir bey baban, kuşkulanma. Haydi ol varıp söyleşelim, beklemektedir. Otağın selamlık kapısına gelip herkesin toplandığını görünce irkildi. Elimi ayağıma doladın hey oğul dedi. Can suyunu hazırlamayı unutturdun bana. Döndü gerisin geri, tasları doldurmaya durdu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 328.